Merhaba, umarım annem dinlemez'e hoş geldiniz. Tulu ben. Umarım annem dinlemez'in 23. bölümündeyiz. 23 bölümdür avaz avaz bağırıyorum. Asla ünlü konuk almayacağım. Ünlü konuk istemiyorum. Ne münasebet ünlü konuk diye. Ve karşımızda çok ünlü bir konuk var. İrem Derici. Merhaba İrem.
Oh. Umarım ikinci sayfa dinlemez. Umarım söylemezsem olmaz dinlemez. Umarım sadece Taslan dinlemez. Ay umarım annem hariç herkes dinlemez. Kimse dinlemez. Türkçenin de böyle ağzına sıçtım yayının açılışında değil mi?
Estağfurullah, ne münasebet. Sıçabilirsin her şeyin ağzına bu yayında.
Çok mutluyum.
Hoş geldin. Açıkçası çok ünlüymüşsün sen. Yani 6 milyon falan takipçin var. Ben bu kadarını beklemiyordum. Biraz endişelerle de doldum.
Ya sen şimdi bir şöyle bir durum var. Ben sana hop diye direkt okey dedim ya bu podcast için.
Evet.
Sonra girdim teker teker böyle konukları dinliyorum. Tamam mı? Ah önce bir çiban çıktı ağzımda. Sonra bir kıçımda başka bir şey çıktı falan filan derken dün gece rüyamda bütün gece bu programdayım ama nasıl böyle yan çizsem diye düşünüyorum. Sonra dedim ki aman.
Yani programı kaydettikten sonra bir karın ağrısı yaşanıyor. Ben her seferinde yaşıyorum. Gelen konukların da yaşadığını düşünüyorum. Ama bir yandan da o kadar seni rahatsız edecek konulara da girmek, yani sen belirleyebilirsin bu programın sınırını diye düşünüyorum.
Ya
Sıkıntı
hiç
olmaz.
yalnız.
Yani
Ya ne oldu
öncelikle
kız
bu
ya?
programda istediğimiz kadar seks diye bağırabiliyoruz.
Aa, ben zaten o yemin ediyorum mücbir sebeplerden beri durmaksızın seks diye bağırıyorum. Yerli yersiz yani.
Ya bu senle de konuştuğumuzda böyle sikiş sokuş konuşacağız dedik. Hani bunun geyiğini yaptık senle. Kimse bize karışamaz diyoruz zaten. İşte seks diye bağırmak ne kadar önemli ya da önemsiz ama bağırmalıyız, bağırabilmeliyiz gibi şeyler geçiyor aklımızdan. Fakat ben çocukluğumla başlamak istiyorum bu programa. Çünkü evet, bana böyle hep şey gibi gelir. Çocukken ne kadar bastırılırsak büyüyünce o kadar bağırıyoruz aslında gibi gelir. Sen çocukluğunda, ergenliğinde ailen tarafından, annen, baban tarafından bastırılarak mı büyütüldün? Nasıl bir çocukluk geçirdin? Annen baban ne kadar baskın ve otoriterdi? Onu merak ediyorum.
Ya tam tersi aslında hiçbir şekilde özellikle bu konularda hani atıyorum cinsellik diyelim. Hiçbir şekilde böyle bir bastırıldığım falan olmadı. Zaten şöyle ben 5 yaşındayken annemle babam ayrıldı. Ben zaten böyle bir güzgülleri gibi kendi kendine savrularak büyüyen bir çocuk oldum. Annem bir tık daha hani sertti bu konularda ya da böyle çok meraklıydı. İşte atıyorum sürekli bir çantalarımı karıştırma derdi. Sürekli bir bu kız kesin günlük tutuyordu bütün ergenler gibi. Onu bulayım da bir okuyup hayatına parmağımı sokayım derdi. Babam
Okuyor
zaten
mu?
kendi
Tutuyor muydun günlük?
tutuyordum canım ama ya üst üste okununca ifşa üstüne ifşa olunca anneme bıraktım. Ya dedim artık yerler yazmıyorum hiçbir şey. Hadi beynimi oku. Babam tam tersi çok inanılmaz açıktır bu konularda. Hatta şöyle büyümüş bir çocuğum ben. Bu konferanslar yapılır yıllardır işte Four Seasons'ta Çırağan'da falan Love Marks diye ya da işte pazarlama zirveleri. Babam da her sene orada konuşmacı olarak çıkar. Daha bayağı küçük yaşlardaydım yani hani 11 miydim 12 miydim neydim gitmiştim bir konuşmasına. Orada konu Love Marks'tı ve işte insanlar ve markaların insanların beslediği bu körü körüne yaşadığı o aşktan bahsediyordu. Şimdi atıyorum Apple yarın araba çıkarsa giderim ben Apple'ın çıkardığı arabayı alırım abi sorgusuz sualsiz yani. Neyse konu buydu ve şeyden başladı. İnsanların arasındaki bu aşk denilen mevzudan. Dedi ki benim dedi ilişkilerde ya da evliliklerde burada bir tırnak açıyorum. Babam şu an üçüncü eşiyle evli. Benim annem ilk eşi. Yani hobi olarak evlenen bir abimiz. İlişkilerde ya da evliliklerde dedi benim dedi dört öpücük formülüm var dedi. Birinci öpücük dedi elden öpücük saygı dedi. İkinci öpücük dedi alından öpücük şefkat. Üçüncü öpücük yanaktan öpücük dostluk. Dördüncü öpücük dudaktan öpücük seks. Bir ilişkide ya da evlilikte bu öpücüklerden bir tanesi eğer giderse kavgalar başlar. İşte atıyorum o yemek yerken ufak ufak ağzını şapırdatıyordur. O sana çok tatlı geliyordur ama bir öpücük koptuğu zaman şapırdatma, ağzını şapırdatma, batmaya başlar sana. İkinci öpücük de koptuğu zaman bir ilişkide o evli ya da ilişki hiçbir şey kurtaramaz. Geçmiş olsun. Karı koca ilişkisi, don ve götün ilişkisine benzer. O ikinci öpücük de koptuktan sonra o don boklanır artık diye büyümüş bir insanım zaten. Sonra böyle bir 15-16 yaşlarımda bir gün babama sordum. Dedim ki baba dedim ya senin dedim evliliklerinde ya da işte ilişkilerinde ilk dedim hangi öpücük koptu? Kızım dedi her zaman dudaktan öpücük yani seks ilk olarak o kopar. Hiçbir zaman bu dedi değişmez. Aslında ben bu kadar rahat büyüdüm yani. Benim bir kısıtlamam gece saat şu oldu hadi artık eve gel bal kabağına döneceksin durumlarım hiç olmadı. Annem tabii ajan gibi peşime takılırdı. Her seferinde böyle bir arkamı döndüğümde annemin hüzünlü bakan gözlerini görürdüm yani bir yerlerde. Ama öyle bir baskı baskı hiç yaşamadım ya.
Peki sen evlendin ve boşandın değil mi?
Hı hı, evet.
Orada anlattın diye soruyorum. Böyle bir şeyim yoktu açıkçası. Hangi öpücük bitti ilk bahsettiğin sıralamada?
Alından öpücük bitti. Yok kız alından değil elden öpücük bitti saygı.
Saygı. Hmm.
Tabii zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. Böyle bir hani olursun ya hayatında bazı şeyler bir anda böyle bir kor bir alev alır. Sonra da ben ne yaptım be arkadaş moduna girersin. Yani aslında o 4 öpücük 1,5-2,5 falanmış yani maksimum. Sonra bir sabah uyanıyorsun diyorsun ki ne oluyor abi hayat yaşamak böyle bir şey değil. Ama ilk hani olmadığını fark ettiğim saygıydı. Ne benden ne karşı taraftan.
Zaten o hikayede saygı birazcık hissetmediğinde biten bitiyor. Hiçbir şeyi de kurtaramıyorsun ilişkilerde ya, diye konuştum. Yine ünlü düşünür Tulu Özlü. Bir şey diyordun sanki.
Yok kız çayımdan bir yudum aldım. Sabahtan beri aksiyondan aksiyona koşturduğum için 60 gün evet. Evden çıkmadım. Bir kere çıktım gelmeyen kalmadı başıma be.
Biraz konuşmak ister misin başına gelenleri? Yoksa hiç açmayalım mı? Sadece hareketli bir gün geçirdiğini biliyorum.
Bu hareketli bir gün olması iyi oldu bugün yayına bağlanmadan. Çünkü böyle şey... Laf göt gibi oturuyordum ya. Ya bu sabah ben çıktım dışarı tamam mı? İlk önce benim amacım şeydi. Ya bu kuaförler açıldı ben bir gideyim. Sonra dedim ki yo niye gideyim? Öyle bir şeye ihtiyacım yok ki şu an. Ondan sonra bastım dans stüdyosuna gittim. 3 saat çok güzel dans provası yaptık. Şahane, keyiflendim. Kan dolaşımım hızlandı. Tabii dans eşittir libido. Libido da yükseldi. Tamam dedim ya Tulu'yla bugün bombalayacağız. Daha sonra eve gelirken dedim ki daha vakit var dedim. Ya biraz dolanayım böyle keyifle. Müziğimi açtım gidiyorum arabada. Önce bir kayboldum. Sonra tamam dedim yolu buldum. Ondan sonra bir aklımca şeytanlık yapıp emniyet şeridine gireyim dedim. Orada bir küçük kaza yaşandı. Yayından sonra tekrar kaza mahalline geri dönüp tunak tutturacağım. Senin için her şeyi bıraktım geldim eve.
Ya inanamıyorum evet farkındayım ve biraz endişelendim açıkçası olanlardan dolayı. İptal de edebilirdik ama onu da istemiyor gibiydin.
Cengaver kadınım ben, cabbar kadınım hallederim her şeyi.
O zaman devam ediyorum programa. Sen iyisin.
Ben domuz gibiyim. Buyur. Top sende.
Ünlü olmakla bir derdin var mı diye merak ediyorum. Ünlü olmak seni rahatsız ediyor mu? Ne hissettiriyor?
Ah, çok güzel. Ünlü olmak beni bazen dünyanın en mutlu kadını yapıyor. Bazen de Google'a acısız intihar yöntemleri yazdırıyor. Yani tam bir ortasını asla bulamadım. Mesela bugün mutluyum çünkü suratımda maske ve elimde eldiven vardı. Ehliyetimi uzattım. İsmim görüldüğünde bana bir kolaylık sağlandı. İşte böyle durumlarda mutlu oluyorum. Ama onun dışında mesela şu an seninle konuşurken laflarımı bir tık seçiyor olmak beni mutsuz ediyor. Ya özgürlüğüm diye bir şey kalmadığını hissettiğin her an senin için ızdırap sıçmaktan farksız kalıyor ünlü olmak.
Yani evet seks konuşamamak, susturulmak, işte eleştirilmek. Ya böyle bu başlıkları ard arda yazınca bana mesela çok korkutucu geliyor. O özgürlüğümü elimden alınması ciddi bir karın ağrısı çekmeme sebep olur. Bir yandan da mesela işte bu biraz buna çalışırken sana hani ünlü olmanın negatif şeylerini de bulmaya çalıştım. Pozitif şeylerini de bulmaya çalıştım. Ama bir yandan gördüm ki sen aslında ünlü olmak istemişsin. Yani ünlü olmak için bir çaba sarf etmişsin. Bir yarışmaya katılmışsın O Ses Türkiye'ye. Ve aslında sen istemişsin bu hikayeyi.
Tabii canım, benim şey değil ki hikayem. Yani böyle bir pavyonda güzel şarkı söylüyordum. Bir un kapanından patron geldi. Vay ne ışık var bunda dedi. Aldı ve bir anda önüme güller serildi. Değil benim hikayem.
Ama yani, bir yandan sansürlendiğinde de söylendiğim bir tarafın da var aslında. O yüzden böyle bu konuyu konuşmak istiyorum. Sansürsüz olmanın özgürlüğünü yaşayamamak korkunç değil mi?
Ya şöyle söyleyeyim Tulu. Ben benim derdim ünlü olmaktan öte aslında şarkıcı olmaktı yani. Tek derdim buydu. Fakat 6 yaşında ilkokulda beraber konservatuara başlamam. Şahane bir şekilde Mimar Sinan'dan, piyano bölümünden mezun olup üzerine daha ben ne yapayım, ben konservatuara gireyim diye düşünürken babam tarafından zorla sosyoloji okumak zorunda bırakılan. Sonra sosyoloji bitirdikten sonra dur ya ben bari bir de üstüne master mustur yapayım diye pazarlama iletişimi yüksek lisansı yapan falan. Ya bunların arasında kavrulurken ben kendimi bir anda bir reklam şirketinde metin yazarı olarak buldum. 3 seneye yakın bu şekilde çalıştım ve her günüm ızdırap sıçmakla geçti. Nefret ettim ve ben Maslak'tan, o zaman Nişantaşı'nda oturuyordum. İş yeri Maslak'taydı. Her gün o trafikte hüngür hüngür ağlayarak işte beste yapıp ne yapsam, ne etsem, nerelere kaçsam diye düşünürken bir gün babamın karşısına geçtim, dedim ki arkadaş dedim, yok dedim ya ben bunu istemiyorum dedim. Ben 9.99'luk bir pizza için oturup 3 gün başlık yazacağım. Hadi bakalım toplantıya gireceğiz. Yazdığım başlıkların hepsi çöp olacak. Bir 3 gün daha yazacağım. Ondan sonra seçilen başlık kıytırık neymiş? Müjde 9.99. Ya ben hayatımı bunun için geçirmedim, bunun için okumadım, bunun için gezmedim, izlemedim, dinlemedim dedim. İstemiyorum ben dedim, bu kadar çevrem var. Çünkü 3 duayen vardır reklam sektöründe. Bir tanesi benim babam. Ulan dedim bir destek olsan şu kıza. Param var, pulum var, çevrem var. Olmam dedi. Bu sektördeki herkesin dedi sonu belli dedi. Ayrıca sen dedi gel git akıllı geri zekalı teksin dedi. Duygusal bir salaksın. Seni bu sektörde mahvederler. Tımarhanelik olursun dedi. Tabii gidiyoruz dandan 8 sene sonra. Tımarhanelik oldu mu? Oldum. Ama konumuz şu an bu değil. Destek olmadı. Ben de madem olmuyor. Attım kendimi yarışmaya. Yarışmadan sonra zaten elendim, benim rakibim Orhan Gencebay söylerken yırtıla yırtıla ben elim çükümde Michael Jackson söylüyordum yani, anladın mı, dans etmeye çalışıyor falan. Sonrasında yarışmanın madem dedi bu kız vazgeçmeyecek o zaman destek olayım dedi, o şekilde başladı. Ben hala bu kadar popüler olacağım, bu kadar kısa sürede 4. yılımda 20 yıllık kadınlarla aşık atmaya başlayacağım falan, bunları zaten tahmin etmiyordum ama ben babamın bir projesi olarak devam ettiğim için, bütün söylediğim şarkıları babam seçtiği için ve bu herif 30 yıldır Türkiye'nin en büyük reklamcılarından ve pazarlamacılarından biri olduğu için benim aklımın almayacağı bir yere gittim yani. Ve bu kadar ünlü olmayacağımı yani bu kadar ünlüyü düşünmediğim için ben yine böyle üniversite zamanlarındaki gibi işte bir underground bir grubum olur. O şekilde takılırım, yine ağzıma geleni söylerim, istediğim gibi yaşarım diye düşünüyordum. Ama olmadı. Olamadı yani.
Bundan bahsetmiştim ilk ailenle, annenle babanla olan ilişkin deki otoriteden bahsederken buydu demek istediğim. İşte babam bayağı baskın bir adammış. İşte bahsettiğim şey aslında seks, işte hani ilişkiler konusunda seni bastırması değil de hani öyle yerlerden bastırmış ki sen başka yerlerden bağırıyor olmuşsun gibi. Söylemek istediğim şey oydu. Bayağı hayatına karışan, müdahale eden ve çatıştığın biriymiş.
Hala çatışıyoruz. 7-24 çatışıyoruz. Mesela şimdi benim son 2 yıldır hani pop müzik sektöründe bir önce bir duraksama, sonra bir sallantı dönemim başladı. Şimdi bunu da kimse çıkıp söylemez böyle. Herkes her yaptığı osursa tutuyor gibi dolaştığı için benim böyle bir durumum var şu an. Çünkü artık ben şarkılarımı kendim seçmeye başladım. Yani ne oldu? Hulusi Deyici'nin projesi kızı, projenin ta kendisi olan İrem Derici tarafından sekteye uğratıldı. Şimdi bu karantina günlerinde tekrar bir yakınlaştık. Diyor ki bana, iyi bak gelin diyor, kendi bildiğini okudum diyor. Bak diyor, gördün mü diyor. Nerede o eski diyor, 200 milyon tıklanmalar diyor. 10 milyonu zor görüyorsun diyor. hadi artık diyor, bana bırak direksiyonu da tekrar diyor şaşalı günlerine dönelim. Ay ne münasebet diyorum, bir sal beni ya, 33 yaşına girdim anasını satayım. Hani bir sal beni ya, kendim düşeceksem düşeyim, kalkacaksam kendim kalkayım tekrar. O ya, başarı odaklı yaşadığı için ve başarı onun için hep orgazmik bir şey olduğu için, hani sürekli beni de kendi projesi olarak gördüğü için onu devam ettirmemi istiyor. O baskı devam yani. Onda hiçbir azalma olmadı. O konuda sonsuza kadar hak vereceğim yani sana.
Peki aşık olduğun adamlarda babandan bir şeyler gördüğünde ya da birinden hoşlandığında babandan bir şeyler gördüğünde onlara doğru daha çok gidiyor musun, kaçıyor musun?
Bunun muhakemesini de çok yaptım ben. Aşık olduğumu zannettiğim adamların hepsi babama benziyormuş. Ama ben bir kişiye aşık oldum hayatımda. Onun da uzaktan yakından babamla alakası yokmuş. Yani bunu bu geçirdiğim 60 günlük evdeki yalnız yaşadığım süreçte fark ettim. Yani babama benzeyen adamlara zorla kendimi aşık ettirmeye çalışmışım. Hani zorlamışım kendimi. Ama hiçbirine aşık olmamışım. En alakasız, babamla uzaktan yakından alakası olmayan tek kişiye aşık olmuşum şu ahir ömrümde.
Vay be. İyiymiş. Ya onunla bir şeyler yaşadın mı?
Şükürler olsun ki yaşadım, aynen.
Güzel, sevindim. Şimdi bir başka konum da aslında estetik kaygılarından bahsetmek istiyorum. Çünkü burada da yine değinmek istediğim bir nokta var. O da şu: kendinle dalga geçen, kendinle aşırı barışık, özgüveni yüksek bir kadınsın. Ama dalga geçtiğin şeyleri de düzeltme çaban, kusurları düzeltme çaban var. Burada ne hissediyorsun da bu tarz estetikler ve müdahaleler yapıyorsun kendine diye merak ediyorum.
Şöyle, bu da yani herhalde benim ilkokul yıllarımdan geliyor. İnanılmaz Barbie bebeklerle dolu bir anaokulu, ilkokul durumu ve ben hep böyle şey vaziyetindeydim. Benim ilkokuldaki takma adım Alf'ti. Gerçekten Alf'e benziyordum abi. Şimdi bakıyorum çocukluk fotoğraflarıma. Alf yani kız. Ve ya o dönemde mi başladı bilmiyorum. Hep bir savunma mekanizması küçük küçük oluşur ya insanlarda. Bende de o hani böyle bir sarkastik yaklaşayım her şeye. Kendimle insanlar dalga geçmeden önce ben geçeyim. Hatta böyle dibine kadar abartı abartı geçeyim ki diğerlerine fırsat bırakmayayım. O şekilde başladı. Ondan sonra baktım, yürüyor bu sistem. Onun biraz boku çıkmaya başladı ve ilk estetik ameliyatımda 16 yaşında oldum, burnumdan oldum ve daha kemik gelişimim devam ettiği için beni götürdükleri doktor kesinlikle reddetti. Ben bu ameliyatı yapamam dedi. Sen misin yapmayan diye oturdum o yaşımda, 1,5 büyük rakı dışım. Yani bir büyük rakı, üstüne bir yarım büyük rakı daha içtim. Sonra böyle bir kendi koluma iğneler batırmaya başladım. Abi bok hissetmiyorum dedim. Gerilip duvara kafa attım. Parça pincik oldu burun.
Ne diyorsun? Tabii,
burun darmadağın oldu. Burun böyle kanlar içinde alt kata indiğimi hatırlıyorum. Dedim ki ya şimdi yaptırmayın da göreyim. O diş zaten. Bir termaşa bir estetik yapıldı o yaşımda. Ama tabii olmadı yani. Ve gerçekten o 2 sene boyunca kemik gelişim devam etti. Estetik burun üzerine burun büyüyünce çok daha korkunç bir şey çıktı ortaya. Ve 18 yaşında üniversiteye başlamadan bir kere daha oldu ameliyat. Sonra bayağı bir o burun bende kaldı. Hatta ilk ünlü olduğum zamanlarda o burnum vardı. En sonuncuyu da 5 yıl önce yaptırdım. Aslında bakarsan ben böyle sürekli abartıyorum, ediyorum. Estetik muhabbetini çok açıyorum ama benim bir burun estetiğim var. Bir de araştırdığın vakit görmüşsündür. Benim bir 2,5 sene önce bir ölümden dönme vakam var, bir anoreksiya yüzünden.
Biliyorum, evet. Onu da konuşalım.
O anoreksiya döneminde... Yani. Konuşalım her türlü. Anoreksiya döneminde ben 45 kilolara düştüm. İşte bir 70'e yakın boyum var ve durum öyle olunca memeye dair hiçbir şeyim kalmadı. Ve artık şey, içe göçtü yani. Yağmur yağdığında su doluyordu. O derece durum felaketti. Ve o dönem bir de meme yaptırdım. Onun haricinde böyle hani sürekli dilimde olan bir şey olduğu için estetik, millet zannediyor ki ben saç telinden ayak tırnağıma kadar yaptırdım. Öyle bir şey yok. Ben çok fazla konuşuyorum. Estetikle alakalı da çok konuşuyorum. Seksle alakalı da çok konuşuyorum. O yüzden sürekli her şeyin en fazlasını ben yapıyorum gibi hissettiriyorum. Aslında bu da benim bok yemem baktığında.
O bende de var. Her şeyi o kadar çok anlatmayı seviyorum ki konuşmayı, anlatmayı, işte küçücük bir şey yaşasam abarta abarta büyük büyük hani beşle çarpa çarpa anlatmaya bayılırım.
Tabii.
O zaman
mübalağa atasporumuz yani. Evet, bayılıyorum. Gerçekten. Böyle ballandıra ballandıra bir şeyler anlatmaya bayılıyorum. Hatta bazen o kadar fazla şey ekliyorum ki böyle hani teşbih güzelleşsin diye. Anlattığım şey sonunda çok güzel bir yere gidiyor. Sonra gerçekliği mi oluyor mesela? İşte içine ufak tefek yalanlar katıyorum. Anlatırken bir şey ona inanmaya başlıyorum.
Terapi görüyor musun İrem?
Bir senedir görmüyorum. Çok para gitti ya. Yani çünkü şu anoreksiyayı atlattıktan, hastaneden taburcu olduktan sonra 6 ay falan bir yaşam savaşı verdim ama yani fiziksel sağlıkla alakalı değil, ruhsal sağlıkla alakalı. Çünkü böyle bir kriz yaşadıktan sonra bir yıkılmadım, hala ayaktayım duruşunu sergilemem gerekti. Çünkü 35 kişilik ekip var. İşte konser anlaşmaları zaten o dönem hepsi iptal oldu, götüme kaçtı. Millet aç bekliyor, benim de para kazanmam lazım. Yeni sözleşme yapmak istiyorlar. Diyorlar ki şimdi bu karı manyak tekrar ölür kalır mı, tekrar 30 kiloya düşer mi falan derken o dönem inanılmaz bir çaba sarf ettim. Ve baktım ki zaten yarım olan akıl sağlığımı ben tamamen kaybetmişim. O dönemde işte gözümü bir açtım, bayağı böyle yeşil bahçeli bir yerdeyim. Önümde beyaz önlüklü amcalar, bir koltuktayım falan. Neresi orası? Lape. Sonrasında tabii 10 gün Lape'de geçirdikten sonra işte bir buçuk sene falan yoğun terapiler, TMS tedavileri, ağır ilaçlar. Sonra ufak ufak geri çektim kendimi. Çünkü kendi kendime de sistemler geliştirdim. Kendimi yatıştıracak. İlaçları da zamanla doktor kontrolünde bıraktım. Bir senedir falan gitmiyorum gerçekten. Çünkü bir yerden sonra o da loop. Aynı doktorla devam etmekten mi bilmiyorum. Bir süre sonra güvenim mi kayboldu onu da bilmiyorum. Ya da yani bir süre sonra şen şakrak bir ortama döndü. Bir saat giriyorum, konuşuyoruz. Oha hayvan gibi gülüyoruz. Dedim ki artık şu parayı kırışalım yani, anladın mı? Çünkü ben de stand-up yapıyorum herifi oraya gidip.
Anladım.
Yok, yok yani şu an terapi hayatımda.
Ben biz iki senedir falan, bir iki sene oldum bilmem de benim hayatımda inanılmaz bir etki yarattı ya. Bence bu yola bir şekilde yeniden girmeni tavsiye ediyorum. Şey gibi değil hani, seni tanımıyorum bile de herkesin gerçekten kendini anlamaya çalışmasını takdir ediyorum galiba. Tavsiye ediyorum. Kimim ben bilmiyorum ama tavsiye ediyorum.
Yok yok, ben de tekrar başlamak istiyorum ama yani sıfırdan, belki yeni bir doktorla. Bilmiyorum ki şu an
kaçıncı kusurma şey derdimiz var. Öyle bir şey yapabilirsin. Yeni bir şeyler araştırıp oradan bir şeyler çözüp kendine bir yol çizebilirsin gibi geliyor.
Bak ben şimdi burada da aslında babama dönüyorum. Çünkü şöyle bir durumu vardı babamın. İşte benim ihtiyacım var diyordum ya, gönderin beni ya, bir yönlendirin. Bir psikiyatrist, psikolog, terapist fark etmez. Bana böyle diyordu. Saatine bakarak seni dinleyen adamdan sana fayda gelmez. İçinde bulacaksın her şeyi.
Yani
yoğurdu evet, seni baba. Değil mi? Dinlerken yoğurdu seni.
Hayır, yanlış bir şey söylemek istemiyorum babanın da. Ya bir şey yanlış bir şey söylemeyeceğim tabii ki de. Çok baskın olduğunu, hayatına çok müdahale edildiğini gözlemliyorum sadece konuşmadan. Bunun şeyinde sen rotasında sen çizeceksin gibi gözüküyor.
Bilmiyorum.
O zaman ben bu konuları birazcık durdurup şeye geçiyorum. Evet. Artık gerçekten seks hayatımızı konuşmaya geçiyorum. Hazır mısın? Biraz enerjimizi yükseltelim diye.
Hazırım.
Heyecanlı mısın?
Yok be.
Şimdi seks hayatın nasıl gidiyor karantinada diye soracağım. Bir gitmiyor. Tane... Evet işte bir tane röportajın mı artık, senin o tweetin mi, bir haber vardı. Şu dönemde kimsenin aklına seks gelmiyordur diye açıklama yapman var.
Ya şöyle.
Onu bir açıklasana bize.
bir röportaj yapıyordum Pop Biz'de diye bir müzik bloğuna. O tam şey Doktor Öz'ün hani bol bol sevişin bu süreçte dediği dönem. Evet. Beni de biliyorlar. Serde piçlik var. İlla buna bir cevap verecek diye onu sormuşlar bana. Şeyim ya ben. Şey Lokman Hekim. İşte ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Doktor Öz bol bol seks yapın demişti. Ben de orada dedim ki ya ben zaten evde yalnızım. Yapabilecek hiçbir şey yok. Valla bu arada bu röportajı yaptığım dönem daha başlarıydı. 15. günü falandı maksimum karantina. Valla dedim bu dönemde çok düşünecek şey var. Aklına gelmiyordur herhalde seks insanların. Şahsen benim gelmiyor şimdi. Ya ne diyeyim ayrıca evde kimse yoksa mastürbasyon yapın mı diyeyim dedim. Keza biliyorsun bu her yerde sanki böyle bir katliam süreci başlatmışım gibi bir yerlere götürülmeye çalıştı. Hatta ben Mücbir Sebepler yayınına ilk bu programda dediklerim yüzünden geldim. Düşün yani.
Evet biliyorum. Evet o haberi de ben görmüştüm. Peki orada demek istediğin şeyi anlamaya çalışıyorum. Mastürbasyonu iyi on mu yapalım? Mastürbasyonu yapmadığını açıklayan bir şey mi?
Ben yapıyorum ya da yapmıyorum demek anlamına gelen bir şey değildi o. Yani Doktor Öz böyle dedi. Sen evde yalnızların ne diyorsun? Deyince, ne diyeyim şimdi mastürbasyonu yapın mı diyeyim? Yani ne yapacaksın bu süreçte? Yüksek libidon falan filan. Zaten hani mastürbasyonun sağlıkla alakalı yönlerini geçiyorum. Ne yapacak adam? Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Yarın öbür gün tekrar flörtler bilmem neler başlayacak. Şimdi mesela ben de flörtleşiyorum bu dönemde insanlarla. Ama dün arkadaşımla konuşurken dedim ki ya bana o sosyal mesafeyi bozduracak baba yiğit kim ya dedim. Yani ben konuşuyorum tamam şeye geliyoruz da hani buluşalıma geliyoruz. Zaten artık bu dönemde mecburen evlerde buluşacaksın. Bir yerde buluşamayacaksın. Abi geçen mesela buluşacağım biriyle. Evet hazırlandım, süslendim, püslendim falan filan. Yok gidemem. Gidemem ben 60 gündür evde kendimi hijyenlerden hijyenlere atıyorum. Sen kimsin, neyin nesin ben seni bilmiyorum ki ben seni nasıl öpebilirim ki falan filan diye salladım bir yalan oturdum oturduğum yerde. İmkansız ya paranoyayı doğuruyor artık.
Gidenler, seks yapanlar var ama... Söylediğin gibi cesaret isteyen bir şey gidip biriyle sevişmek. Belki mesafeli buluşmalar olabilir.
Abi ne mesafeli
oradan yürünebilir. Allah aşkına. Peki mastürbasyonun nasıl gidiyor? Mastürbasyon hayatın nasıl? Kendinle aran nasıl? Kendini mutlu ediyor musun? Kimseyle görüşmüyorsan...
Karantina sürecinde... Kendimi de mutlu etmiyorum. Şu an öyle bir durumum da yok. Yani
libidon düşük o zaman tamamen.
Libidon ruh halimle o kadar böyle denk gidiyor ki yani bir gün içerisinde 4 mevsimi yaşıyor. Libidon da ruh halinde. Yani mesela bu sabah 6. sezon son 2 bölüm American Girl in Paris Carrie Bradshaw olarak uyandım. Nasıl yalnızım, nasıl mutsuzum geberiyorum. Ve dolayısıyla libidoda boynu bükük ne yapabilir yani? Sonra hazırlandım, güzel bir makyaj yaptım, dansa gittim. Boss Bitch diye bir şarkı var bu aralar, çok meşhur. Yani şarkının sözleri olsun, danstaki o hareketler olsun. Bir yükseldim, küçük dağları ben yarattım diye geziyorum. Ondan sonra libido aldı başını, uçtu, koptu, gidiyor ama. Sonra tabii ne oldu? Telefon alındı, Instagram, DM'ler falan filan, 2-3 mesajlaşma. Az önce trafik kazası yaptım, libidonun üstüne toprak attık. Yani o yüzden net böyle bir gün içerisinde haldır uldur yürümüyor ki libido. Garibim.
Peki karantina özelinde konuşmayalım. Bu kadar popüler olmak seks hayatını nasıl etkiliyor diye merak ediyorum. Biriyle sevişmeden önce neler yaşıyorsun? Güven duygun ne durumda? Birine güvenmek, kendini bırakmak, seks yapmak, çıplaklık, soyunmak. Bunlar böyle bir paranoya haline geldi mi sende? Ünlülük, popülerlik neyse bu siktimin şeyi.
geldi gelmez mi yani zaten şimdi şöyle böyle çok kabarık bir durumum yok benim çok hani skor rakamsal olarak baktığımda öyle bir kalabalığım yok asla çünkü hep böyle uzun ilişkilerim oldu lanet olsun ki abi anca böyle 32-33 yaşında şey dedim ne yaptım lan ben ömrümü mahvettim diye biri 3 sene biri 3 sene biri 2 sene falan derken şöyle bir dönüp baktığımda güvendiğim insanlar oldu hayatımda ama iş şuraya gidince şimdi bir görüyorsun her gün ifşa ifşa ifşa, yok futbolcu bilmem kim, basketçi, evet, ne boksa, evet, aman o ifşa bu ifşa. Şimdi zaten o eskisi gibi DM'den yürümelerin falan da kalmadı yani. Birine böyle DM'den yürümeye yürekleniyorum, ondan sonra 5000 tane komplo teorisi zaten bir içime kaçıyorum. İnsanlarla konuşurken hani böyle dirty talk yapamıyorum artık, anladın mı? Mesajını bile atamıyorum. Sesli mesaj hiç atamıyorum zaten. Yazarken de şey diyorum, hani çıksa ortaya derim ki Photoshop yapmış lan, yukarıya İrem Derici yazarsın, her türlü bilmem ne yaparsın falan diye. Yani herhangi bir
eskiden kafeye... sexting yapıyor muydun eskiden? Bu şey, ünlü olmadan önce. Yani adı, ne bileyim.
Adı o zaman sexting diye konmamıştı. Böyle bir şey geçmemişti, evet, sözlükleri, ama her zaman, evet, yani. Biz de hani eski kadının ben, dirty talk diye geçen, hani ufak tefek, tabii ya o kıvılcımlar gerekli yani, önden bir fitilleyeceksin, fitili ateşleyeceksin ki ondan sonra asıl büyük patlama yaşansın. Severim yani, ne bileyim.
Yani evet, hepimiz severiz bence, birazcık da olsa.
Herkes tabii.
Peki fetişin var mı? Bu ayaklarla ilgili çok soru sormuşlar, o yüzden bunu da sormak istedim.
Fetişler vardır önce. Hashtag fetişler vardır. İki, her türlü fetişe saygım sonsuz. Ama ölene kadar ayak fetişini anlayamayacağım. O yüzden bana ayakla alakalı... Ben algılayamıyorum abi. Yani benim için güzel ayak diye bir şey yok çünkü. Hani hayda, onu da anlamıyorum. Yok abi, vallahi anlamıyorum yani. Ayak... Vücudun yükünü hayat boyu taşımış, vücudun hayatın yükünü taşımaktan kargacık bulgacık bir hale gelmiş. Genelde altın asırlarla dolu, yamuk yumuk bir şey ya. Anlamıyorum.
Yani yükümüzü çekiyor falan deyince böyle bana seksi gelebilir mesela. Hani ben bu arada, bu benim en büyük şeyim de ayak. Ben ayaklarımdan nefret ederdim, kimseye gösteremezdim. Yani bayağı bu konuda ciddi problemlerim vardı. Böyle okulda bir dersimiz vardı işte. Hoca herkesi çıkartıp sevmediğiniz, vücudunuzda sevmediğiniz yerler neler ya da sevdiğiniz yerler neler? Herkes her yerine dokunarak bunu açıklasın demişti. Ve ben de böyle başımdan ayağımın ucuna kadar bir takım yerlerime dokunup burayı, mememi seviyorum çünkü falan, işte dudaklarım şöyle, işte bacaklarım güzel falan deyip sonra ayaklarıma geldiğimde nefret ediyorum demiştim. 17 yaşımda falandım. Ve kadın benim ayakkabımı çıkarttırdı, çoraplarımı çıkarttırdı ve ben okulda bütün gün çıplak ayak gezdim.
Hayır, Allah'tan gün... götümü sevmiyorum dememişsin. Vallahi yani hasbel kadar götümü sevmiyorum desem, kabak gibi, kabak çiçeği gibi göt açık gezeceksin okulda. Hangi okul kız bu?
Oyunculuk okumuştum bir ara. Onun şeyi bu. Bir yani vücuduna güven. Götümü de açtırabilirlerdi bu arada. Hani, zaten amaç birazcık orada.
Her yere gitti şeydi olay.
Evet. Ama ben ayaklarımı o günden sonra çok sevdim. Bayağı barıştım. Hiç, çok güzelmiş olan benim ayaklarım diye gezdim. Ayaklarımın üstüne dövme bile yaptırdım. Yani onu yaptırdığım için biraz pişmanım sadece.
Ben güzelliği... de mesela tam tersi, ayaklarımı hiç sevmiyorum diye full dövme yaptırmayı düşünüyorum bu süreç bittikten sonra.
Çok acıyor. Öncelikle aman, hayatımda hiç böyle bir acı çekmemiştim. Ciddi bir acı. Saatlerce ağladım.
Acıyı severiz. Deminki sorunun da cevabı bu olsun o zaman. SNM'ler vardır.
Güzel. Çok hoşuma ya gitti. Bu anımın böyle aradan küçücük olsa da vardının. Çok iyi, müthiş.
İşte içimden Melikşah çıktı anasını satayım.
Aa, ben de bak bir sonraki sorumda şöyle bir şey yazmışım bu arada. Seks sırasında karşı tarafın dominant olmasını sever misin? Yoksa sen mi dominant olmak istersin?
Ben boynu bükük ezik. Ben dominant olamam.
Yani... Ama pek dominant olunmasından da hoşlanırsın o zaman. evet, yatakta o... ezip hissediyorsan o şeydir. Güzel bir dengedir. Ya,
ilişkilerde genelde ezik hissediyorum ben. Yani bu tahlili de en azından kendime yediremesem de kabul edebildim ve o yüzden yaklaşık 1,5 senedir yalnızlığı tercih ediyorum. Abi ben bir sıvıyım. Herifler de çeşit çeşit vazo, bardak, ne boksa şişe. Aa, beni dök onun içine, onun şeklini alayım. Böyle bir ezik hayat geçirdim ben. Yani bu ilişkide dinlediğim müzikten bu iş yatağa kadar gitti yani, anladın mı? Hep böyle bir şekil alma rezaleti. Çok yordu bu beni. Yani bu beni mahvetti ve bayağı kimlik bunalımı yaşadım ben yıllarca bu yüzden. Yani ben tam olarak neyim ya? İrem Derici diye bir bok var ortada. Bu ne peki? Bu tam olarak neyi seviyor? Bu eziklik niye? Kendini yamama ezikliği nedir? Bilmiyorum. Ama bir o kadar da hayatıma giren herifleri hep bir savaşla kazandım ben. Yani şimdi biri gelip benden hoşlandığını söylese direkt soğuyorum. Direkt kesiyorum bağı. Benim gidip bayağı böyle hedef belirlendi diye önce o hedefi belirlemem. Üzerine onun böyle bir yaklaşık bir ay çalışmam ve o bir ayın sonunda da onu allem edip kallem edip benim yapmak için, hani en azından bir sürelik de olsa, bir savaş başlatmam yani. Bu kadar savaşıp benim diyebileceğim hale getirdikten sonra da hadi bakalım sıvı döküyorsun bardağın içine. Anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Ya bu yanın,
yani ben anlıyorum. Hayır, ben anlıyorum. Çok benzeriz öncelikle. Fakat bu son bir buçuk sene içinde İrem ne sever? Neyden hoşlanır? Yatakta neyden zevk alır? Ne uyumaktan, içmeyi sever?
1,5 senedir uyumaktan.
Bunları bulmaya çalıştın mı? Bulmaya çalışıyor musun? Terapi aslında bu yüzden ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu söylediğin şeylerin hepsini ben de yaşadım. Uzun ilişkilerde etkileniyorsun aşık olduğun kişiye. O etkilendiği şeyden etkilenmekte de bir problem yok bu arada. Zevk aldığı, yani yatakta birinin zevk aldığı şey zaten sana zevk verir. Bu da birbiriyle bağlantılı. Ama önemli olan yalnız kaldığımızda aslında neydi bizim gerçekten sevdiğimiz şey? Onu bulmak olmalı amacımız gibi geliyor.
Yani şu an bulduğumu düşünüyorum ya da bulmaya yakın olduğumu düşünüyorum. Ama yine en büyük korkum, yarın öbür gün yine bir hedef belirlendi durumu yaşarsam yine aynı şeyleri yaşayacak mıyım? Yani sıfırdan tekrar hadi bakalım bu sefer hangi kabın şeklini alıyoruz durumuna girecek miyim şeklinde bir korkum var. O yüzden zaten flörtten falan da kaçınıyorum artık ya, bilmiyorum.
O korunma içgüdüsü gibi bir şey bence. Bana da oluyor. Çok korkup kaçabiliyorum bazen. Bir takım flörtlerden.
Yani.
Ama söylediği şeyleri anlıyorum ben.
Yani sonu tamamen ilişkiden kaçıp sadece tek geceye mi gidecek, onu da düşünüyorum. Zaten herkeste olduğu gibi yalnızlık ve yalnız ölme korkusu da var falanlar filanlar, bir sürü bir şeyler.
Yalnız peki nasılsın kendinle evde tek başına, nasıl geçiyor günlerin?
Ya ben keyifliyim ya, hiç hani içimde yaşadığım o küçük ufak tefek fırtınalar haricinde ben keyifliyim. Kendi kendime bir rutin oluşturuyorum. Bir hafta boyunca o rutinin etrafında dönüyorum. Yani zaten şükürler olsun 30 gündür bir mücbir sebepler mutluluğu var. Hani o başlamadan makyaj yapmak falan bile bana mutluluk veriyor. Ya millet şey yapıyor, annem bile geçen dedi ki ya kızım dedi, deli misikti seni dedi. Alıyorsun fırçaları boyaları bir saat açıyorsun müziği. Ay sana ne dedim ya, herkesin hayatla baş edebilmek adına kendi kendine yarattığı şeyler var. Yani kimisi deli gibi evde spor yapıyor. Allah hadi bakalım plank challenge'lar onlar bunlar. Kimisi yemek yapıyor. Herkes fırıncı odansa ekmek yapıyor. Ben de bu şekilde mutlu oluyorum. Benim de gün içerisindeki bir saatlik terapim bu. Ondan sonra ergen gibi telefonu alıp 3-5 tane ağzı yarım açıp poz çekmek. Benim de terapim bu, ne yapayım diyorum yani. Bu şekilde geçiyor. Köpek gibi dizi izliyorum. Kitap okuyorum diye sallıyorum sağa sola. Bir sayfa bir şey okumadım. Yemin ediyorum okumadım. Gelmiyor içimden çünkü. Bugün dansa başladım ufak tefek. Ya gidiyorum öyle be. Sağa sola çarpa çarpa.
Yani nasıl mutlu oluyorsan öyle devam et. Hiç sallama kimseye ya. Siktir et. makyaj yapmak, hazırlanmak, bunlar bana da bazen çok iyi geliyor. Deli misin? Bu çok tatlı ve iyi hisseden şeyler, hissettiren şeyler. Bazen böyle gerçekten aptal aptal danslar ederken buluyorum evde kendimi. Yani ihtiyacımız var böyle şeylere. Motive oluyorsan ne mutlu sana.
Ya bir de ekstradan zor geçiyor benim için bu süreç. Çünkü ben 1,5 ay oluyor alkolü bıraktım. Tak diye kestim ki gayet içen seven bir kadınım yani.
Hayda.
Tabii canım yani şeyden onedio.com mu ne işte magazin tarihinin alkollü işte yakalanmaları diye sıralama yapmış. Bir tabii ki Ozan Güven. Hani ikinin Teoman olmasını bekliyordum. İki numara benim abi, ötesi var mı? Bu gurur hepimizin.
Ben bilmiyordum bunu.
Ya ben de sonradan gördüm. Yani böyle olunca şimdi normalde keyiflendiren bir şeyken alkol, bu yalnızlıkta bu işte ne bok yiyeceğiz abi biz, bir daha ne zaman sahneye çıkacağız, işte bütün aileye bakıyorum, yetiştirmem gereken paralar ne olacak falan derken ilk 10 günü o alkol beni iyice mahvetti. Yani evin içerisinde ızdırap sıçmaktan, yerlerde sürmekten artık dedim ki yani ne yapacaksın İrem, bir şey yap kendine. Abi 1 Nisan sabahı uyandım, dedim ki şaka maka nasıl satayım, bırakıyorsun bugün bu işi dedim. Hakikaten öyle bir bıraktım ki yani o yüzden de bir tık zor geçiyor ama geçiyor yani. Ve her bir gün takvimlerden kopardıkça alkolsüz iyice güçlü hissediyorum kendimi.
Bu böyle tamamen bırakmak mı, bir detoks dönemi mi?
Tamamen asla değil çünkü biliyorum tamamen olmayacağını. Çünkü sevdiğim bir şey, keyif aldığım bir şey ama kontrol altına alabilmek yani şey... Köpeğimi gezdirirken bana bir kere biri dedi ki abla dedi sen mi gezdiriyorsun köpeği, köpek mi seni dedi. Alkol de hayatımda öyle bir raddeye gidiyordu artık. Hani o mu beni kontrol ediyor, ben mi onu kontrol ediyorum durumundaydı. Şimdi kontrolü biraz elime alayım, o elime aldığımın garantisini kendime bir göstereyim. Sonrasında tabii ki yine yani şerefeler yapılacak.
Güzel. Ben böyle seninle sohbet ederken farkındalığının çok yerinde olmasından çok hoşlandım. Söylemek istedim.
Ayşe Arman'ın bana taktığı bir laf vardır. Bilinçli bilinçsiz.
Aa, mükemmel. Güzel. Çok güzel. Aynen. Bilinçli bilinçsiz. Ha, peki sana bir sorum daha var.
Buyurun.
En zevk aldığın pişmanlığın.
En zevk aldığım pişmanlığım. Ya şimdi nasıl söyleyeyim? Niye söyleyeyim? Dümdüz söyleyeyim yani. Ben bir kere aşık oldum dedim ya.
Evet.
Hayatımın en güzel 1,5 senesini, en güzel ilişkisini, en güzel her şeyini, düştüğüm bu anoreksiya hastalığı ve sonrasında yaşadıklarım yüzünden kaybettim ve ne şehitti ne gazi, bok yoluna gitti, niyazi oldu benim ilişkim. O kadar pişmanım ki ben, o hani tamam elimde olan bir şey değildi. Anoreksiya da sonuçta kanser gibi, grip gibi bir şey. O yüzden pişmanlığım diyemem ama beni o psikolojiye getiren her şeyi sonuçta hayatıma bir şekilde ben soktum ya. Tek pişmanlığım budur yani. Hani en zevkli pişmanlığım diyebilirim yani. Hem çok şey öğrendim hem çok şey kaybettim. O dönem.
Yani bu konuyu da hani ben hiç değinmek istememiştim ama o zaman konusunu ikidir açıyorsun. Ölümden döndün ve bu dönemin öncesi ve sonrası arasında nasıl bir fark var? Uçurumlar mı var? İşte 1,5 yıldır mesela yalnızım diyorsun. Kendini tanımaya çalıştığını da söylüyorsun. Öncesinde de bir sürahin içine göre... Oh, elimi vurdum.
Ne oluyor kız, otur oturduğun yerde. Dağındı.
Vazo su örneğindeki gibi şekil aldığını söylüyorsun. Yani ne gibi farklılıklar var? Biraz belki ondan bahsedebilirsin bize.
Beni o raddeye getiren şey aslında güzellik kaygısı, seksi görünme kaygısıydı. Çünkü şu an mesela işte 63, 64, 60 o kilolarda geziniyorum. Ve hayatım boyu aslında ben hep bu kilolarda olmuştum. Ve hiçbir zaman da kendimi seksi hissetmemiştim. Yani niye bilmiyorum. Sonrasında önce bir hayat temposu kilo vermeme sebep oldu. Sonra baktım, abi ben inanılmaz güzel ve seksi hissediyorum kendimi. Biraz daha verirsem biraz daha seksi hissedebilirim. Oo dur daha gidiyor bu ya. Abi durmuyor bu, efsane. Uf ne kadar çok kilo veriyorum o kadar seksiyim derken ben yürüyen bir iskelete döndüm ve bunu hiç fark etmedim o dönemde. Ya mesela şu an dönüp o fotoğraflarıma bakamıyorum. Ama o dönemde aynaya baktığımda diyordum ki ya Allah'ım sen kibele misin, sen nesin be kadın. Ama evde yok kadın ya. Kendi siyah silim bir dal, kendi siyah silim yani kadın. Ya aslında o dönemde o kendimi gerçekten hep böyle daha seksi gözükmek için, belki daha dekolte giymek için, şortumu daha kısaltmak için, altın kelebek sahnesine mayo ile çıkabilmek için, bilmiyorum, hep bunlar üst üste geldi. Şimdi o dönemki o zavallı psikolojili kadınla bugünkü İrem'in arasında tabii ki çok büyük bir güç farkı var en azından yani. En azından kendime dur diyebiliyorum bazı konularda. Onun haricinde ama böyle bir life changing experience oldu mu? Oldu ya. Oldu yani, hani en azından bir durup ondan sonra biraz düşünüp bir şeyin üzerine karar veriyorum. En azından karar verirken daha bilinçliyim, öyle diyeyim.
Peki güzellik kaygın şu an ne durumda? Nasıl hissediyorsun aynaya baktığında kendine?
Bu aralar hoşlanıyorum kendimden ya. Ama ne boka yarıyor anasını satayım. Tenim tenine değmiyor ki kimsenin. Neye yarar? Hiç boka yaramıyor. Kendi kendine evde süslenen bir zavallıyım yani. Ama baktığında terapi mi terapi ama yani boşa gidiyor. Öyle ne yapayım. Yani şu an evet.
Bunların baktığımda bir yanlışı olacaktır diye düşünüyorum öncelikle. Hiçbir şey boşa gitmez.
İnşallah.
Yani şu an kendini beğeniyorsun, kendine yükseliyorsun. Zaten her gün çok güzel canlı yayına da bir şekilde çıkıyorsun, görüyorum. Ya o zaman bu zayıf kalmak için ne yapıyordun? Yemek yemiyordun ve ne yapıyordun? Ben onu birazcık açmanı rica edeceğim bilmeyenler için.
Zaten zamanında açtılar yani. Bir gizlemek istemiştim bir dönem. Yöntem olarak kullanmıyordum çünkü ben onu. Hayatım öyle akıyordu. Sağ olsun Cengiz Semercioğlu'yla bir röportaj yapmıştık. Cihangir'de bir yerde. Orada zaten 2-3 saat süren röportaj içerisinde benim sistemi çözmüş kendisi. Günde sadece katı yemek olarak 3 adet domates yiyordum. 20 kalori orta boy bir domates. Hadi biraz büyükse pembe domatesse, o köy domatesi ise 30 kalori. 30-30-30, 90 yani benim günlük kalori alımım yemek olarak 100'ü geçmiyordu. Fakat onun haricinde maalesef ki alkol konusunda bir sınır tanımıyordum kendime. Ve korkunç hızlı bir hayatım vardı o dönemde. Yani 7 gün içerisinde 6 hatta 7 konser... üzerine güzel giden bir ilişkim ve tabii o ilişki için harcanan vakit, işte tabii tatilde yapmalıyız, oraya da gitmeliyiz, bu meyhane açılmış oraya da gitmeliyiz, arkadaşlarımızı ihmal etmemeliyiz, uçaktayım 4 gündür uyumamışım, konser yeni bitmiş, ah bilmem kimin yeni kitabı çıkmış onu da okumalıyım, sinemaya da gitmeliyim derken çat işte bir reklam filmi teklifi, pat Kanal D'den televizyon programı teklifi derken Android bir hale geldim yani. Makine gibiydim. Tabii sen yemek yemiyorsun, hiçbir şey almıyorsun, vitamin, protein, hiçbir bok yok. Uyumayan bir yaratıksın, sürekli bir efor. Alkol gırla, tabii iflas bünye, büyük iflas. Yani normalde tam olarak anoreksiya tanısı hiçbir zaman konmadı ama ilk böbrekler iflas etti. Sonra domino taşı gibi bütün organlar arka arkaya geldi. Hop karaciğer, hop kalp yetmezliği başlangıcı, hop nefes darlığı. Bilmem ne, vücutta inanılmaz bir enfeksiyon derken 30 gün bir çırpınma. İşte hatta bir hastane babama diyor ki biz tam olarak bunun çözümünü bulamıyoruz ve bu ölecek. Ve biz bu kadar büyük bir ismin elimizde ölmesini istemiyoruz. Lütfen başka hastaneye transfer edin şeklinde bir açıklamayla.
Ya neler diyorsun ya.
Tabii başka hastaneye geçtim. Orada şükürler olsun ki bir tanı konuldu. 27 gün halüsinasyonlarla geçen
sonrasında da işte bir şekilde atlattık ya. Ki ben anoreksiyayı herhalde tarihte en çabuk atlatan insanlardan biriyim. Genelde çünkü bu tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor ve %30'u bu vakaların kara toprakla son buluyor.
Çok geçmiş olsun İrem ya.
Aman geçmiş.
Gerçekten çok geçmiş olsun. Böyle şimdi bu hayatta ne kadar ciddi olduğunu yani şu an fark ediyorum ben tabii. Hiç tanışmıyoruz ve o dönemde de açıkçası çok da bilgim yoktu bu hikayeden. Çok geçmiş olsun.
Aman geçti gitti. Kıçı kırık popçu kendini aç bırakmış gebermiş derdim ben de eğer dışarıdan bir göz olsaydım. Lanet olsun
estağfurullah
ya.
Estağfurullah.
Demin şeyi sordun ya hani bu demin derken en başlarda hani ünlü olmanın dezavantajları diye. Bunu ilişkilere bağlarsam onu da nereden bağlayacağım? Şimdi geçen oturdum dinliyorum senin podcastleri. Arada şey gördüm. Efe'nin, Efe Çelik'in podcastını. Aa dedim ne alaka lan bu kadar karının arasında bu. Onu dinlerken bir yerde şey dedim. Ulan ne kadar haklı. Hani sana şey dedi ya. Açıyorsun işte Spotify'ında hoşlandığın herifin işte Norm Ender dinlediğini görüyorsun. Bunu şu şekilde yaşandığını düşün benim hayatımda. Açıyorsun mesela hoşlanıyorsun benden. Diyorsun bu karı kimle beraber olmuş? Hayatına kim girmiş kim etmiş? Çatır çutur her şey dökülüyor oradan anladın mı? Bir de şimdi atıyorum belki böyle bir 2-3 hafta takılmalık hayatına giriyor o herif. Ama bir yerde biri gördüğü için onu biri yazdığı için sanki sen onunla ömür geçirmişsin gibi oraya kara bir leke olarak kazınıyor. En büyük dezavantaj da o benim için ünlülüğün. Anasını sattımın Google'ında. Hayatıma girmiş çıkmış herkes var. Girmemiş olsa bile var. Bir kere bir adı geçmiş olsa bile var. Ve büyük bir turn off abi bu erkekler için.
Evet zor bir şey. Ama bence o kadar da önemi yok ya böyle şeylerin. Yanılıyor muyum?
O kadar
ama şey diyorsun
ki.
Tabii ki hiç girmemiş birinin bile ismi olması çok korkunç tabii ki. Alakan olmayan insanlarla bile yazılıp çizilmeler... Kulağa ya, hoş ya gelmiyor.
Alakam olsun ya da olsun diyelim oldu hadi bir boktur yedik. 3-5 ay, 6 ay, 1 sene her neyse. Abi sonrasında hepimiz bunu yaşıyoruz tamam mı? Ulan diyoruz, diyorsun hani diyorum nasıl bir şeye kapılmışım da ben kendim böyle bir ateşin içine atmışım deyip sonrasında hiç bahsetmemek çok istiyorsun mesela. Ya da tanıştığın yeni tanıştığın insanlara hiç esamesini okumuyorsun, adını geçirmiyorsun. Öyle bir şansım yok benim yani.
Evet anladım haklısın.
Öyle bir şansım yok. Yani anasını satayım. Şeyle, kullanma kılavuzuyla, gerekli gereksiz bilgilerle temiz sayfa açma ihtimalim yok. O en büyük sıkıntı o yani ilişkiler açısından baktığında.
Pişman olduğun ilişkiler olduğunu da buradan görüntülüyorum.
Yani doğru görüntülüyorsun. Baktığımda ünlü olmadan önceki hayatımda tamam bitti gitti yaşandı bitti devam. O sayfaya attık ya da üstüne sıçtık sifonu çektik yani şimdi nereye çekiyorsun anasını satayım şey sistemi de yok ki milyon dolarlar verelim sildirtelim Google'dan aman üf, canım sıkıldı şimdi ya.
Peki canın sıkılmasın artık yapacak hiçbir şey yok buna canın sıkmak en son yapacağın şey olsun. Ya siktir etmek ilk yapacağın şey
abi,
olmalı.
Abi ama o kadar kolay değil şimdi. Bak zaten bu önyargı herkeste var. Popçu bir kadın. Pop söyleyen bir kadın. Direkt popçu kadın olduğunda zaten hani benimle aynı hayatı yaşamış, belirli eğitim seviyelerinde olan, geleneği göreneği aşağı yukarı aynı olan, hani gelenek derken kendi hayatında yarattığından bahsediyorum. Ben de öyleydim çünkü o yüzden biliyorum. Direkt ön yargı şu. Ya ilkokul terk, sonradan görme, parayı sonradan bulmuş, Allah'ın hırtosu. Zaten şimdi biriyle tanıştığımda bunları yıkmak bir zaman alıyor. Tamam tam bunları yıkıyorum. Aa ne tatlı kadınmış raddesine geliyoruz. Orada da işte o devreye giriyor. Hmm. Hani şey ya bunun neyse dur pisleşecektim ama pisleşmeyeyim. Otokontrol.
Seçebilirsin ama sen bilirsin. Ama anlıyorum ben senin ne demek istediğini. Ön yargılar vardır falan. Ben de şey gibi oldum gerçekten. Görüntülüyorum vardır demeye başladım aslında. Ön yargı bence pis bir şey. ve ama hepimiz, sen de yani başkasına ön yargılı yaklaşıyorsundur diye düşünüyorum.
Tabii ki. Bu böyle
çok normal bir dürtü gibi.
80 listeyle aran nasıldı diziyle?
Yani izledim ama fanatiği değilim.
Ay ben bir artık şey arkada çalsa radyo gibi eşlik edeceğim için orada bu Carrie'nin Stanford diye bir gay arkadaşı vardı ya.
Evet.
O orada çok tatlı bir şey söylüyordu. Hani bazı insanlar heykel yapar, bazı insanlar şiir yazar. Biz yargılarız. Bizim hobimiz bu. Yani işte we judge, that's our hobby. Maalesef öyle. Evet. Hobi yani. Kardiyo gibi yargılıyoruz insanları.
Peki yargılamak demişken son bu programın insanlardan gelen olmazsa olmaz sorularından biri. Buyurun. İlk seks hep sorulur ve bu programda konuşulur. Bir tabu olmalı mı? Senin gözünde nasıl bir şeydi ilk seksin? İlk seksini nasıl yaşadın? Ne duygularla yaşadın? Çok genç miydin? Ne hissettin? Bunu merak ediyorum. Ve galiba bunu çok insan merak ediyor. Çok soruyorlar, sordular. Bunu istediğin şekilde de cevap verebilirsin bu arada. Hani kendini zora sokmadan istediğin gibi.
Yani böyle değen biriyle yaşamak falan filan çok büyütülen bir şey ya bu. Hani böyle çok evet. Büyülü olması lazım, öyle olması lazım, böyle olması lazım. Hiç öyle büyülü bir ortam değildi benimkisi. Yani hiç de hatırlamıyorum aslına bakarsan. Tarihini hatırlıyorum ama 26 Kasım. Niye hatırlıyorsun? Tabii 26 Kasım. 26 Kasım 2003 ya, çok komik. Yıllarca bizim hep böyle bir kız grubumuz vardı. O da enteresan. Lisede böyle birbirimizi böyle kimimiz anaokulunda bulduk, sonra aramıza ortaokulda katılanlar falan derken biz 4 kişilik bir kız grubu olduk ve hepimizin ortak özelliğini yıllar sonra çok küçük yaşlarda anne babamızın ayrılmış olduğunu fark ettik falan. Onlarla böyle her sene, hatta her 26 Kasım'da bir mesaj trafiği şey olur böyle. Aa kaç sene oldu İrem be falan diye. Yani çok aşık olduğumu zannettiğim, çok böyle gözümde tanrılaştırdığım bir adamdı. Kallem ettim bir şekilde oldu. Ondan sonrasında ilk deneyimimden sonra yaklaşık bir 2 sene falan hiçbir şekilde bir seks hayatım olmadı. O 2 sene sonrasında da tekrar onunla oldu zaten. Onunla sevgili olduk falan ve 3 sene sürdü. Hani üniversite
bir kere seviştiniz ve sonra durdunuz. Bir ilişkide değildiniz.
Yok ya, gibi ilişki şey. Falan değil. Ben ha. Prom queen diye ben tabii. Allah. Ondan sonra hiç kimse girmedi hayatıma 2 sene. Sonra tekrar oldu. Ondan sonra 3 sene sürdü. Şu an kendisi evli barklı. New York'ta yaşıyor. Rus bir bayanla evli. Mutlu mesut bir hayatı var.
Güzel.
Ya ama güzel. Öyle ya.
Yani hiç böyle bir önemi yok zaten oldu. Bence. Evet.
Aman yani.
Ne önemi olmuş?
Önemi de yoktu, özelliği de yoktu. Bizim kız grubumuzda bir geyiğe dönüştü sadece yıllarca. 26 Kasım'da artık senden de bir çiçek bekliyorum.
Her 26 Kasım'da.
Tabii.
Bunu unutmayacağım. Evet. Yazdım defterime şu anda.
Sadece o gecenin hayatıma kattığı bir şarkı ve şarkıcı vardır. Donald Jones diye bir herif, eski bayağı R&B müzik yapan bir herif. O adamın Do You Wanna diye bir şarkısı vardır. Zaten şarkıda da hakikaten böyle güzel bir ön sevişmeyle, efendim gül yapraklarıyla başlayan bir gece. Ve sonrasında adamın o hani bir 90'lar R&B şarkılarında hep böyle bir bitmez bir ön sevişme vardır ya acılar içerisinde. o şarkı, sabahında o şarkı çalmıştı evde ve ben onu böyle kim bu, neyin nesi falan diye. Hala böyle çaldığında salak gülümseme oluşur suratımda. Güzel bir R&B şarkısı kattı hayatıma.
Güzel, güzel. İrem, programımız bitti. Evet, çok teşekkür ederim bana kalbini açtığın için. Kalbini açmak. Sen... Ben de böyle şey gibi oldum gerçekten. Bir tuhaf hissettim. Senin ünlü olman beni magazinci yaptı.
Aman yapmasın ne olur. Bak geçen gün bir tane şeye katıldım. Dansla alakalı bir canlı yayına Instagram'da. Hemen zaten mezarcı gibi magazincide üşüşmüş alta. Orada bir şey dedim diye altta çok severim Salih Keçici diye bir baba duayen eski magazinci abimiz alta yorum olarak şey yazmış. Ya İremciğim ya senin de her lafın manşet. E dedim yapmayın abi manşet sizde. Bu kadın zaten 8-9 senedir küfür ediyor, argo konuşuyor, seksten bahsediyor. Döndürüp döndürüp aynı bir şeyin altını ısıtıp milletin önüne sunmayın. Orada da dediğim laf şeye. Ya bence dedim ya iyi dans eden, çok iyi dansçıların kötü sevişiyor olma ihtimali yok dedim. Yapmayın olan haber yani. Ne oluyor şimdi bunu haber yapınca?
Ben söylediğin şeyi düşünüyorum şu anda, haberi değil. Öyle mi diyorsun? Dans eden yatakta yılan gibidir diyorsun.
Bence öyledir.
Olmayabilir gibi geldi bana biliyor musun? Dansçıların... Dur şimdi bu ayrı bir tartışma konusu. Ben bunu kendi kendime düşüneceğim birazcık.
Aa böyle höt doğru doğru hareketleri yapmaktan bahsetmiyorum. İnanılmaz böyle tutkuyla böyle...
Kıvrak bir şey olmak.
O miniklerde bile yaşayanlar var ya ben ihtimal tanımıyorum ya. Evet bunu bir saha çalışmasına döndürmeye ne dersin karantinadan sonra? Allah'ım.
Bunu düşüneceğim bunun üzerine. Bunun üzerine bir program yapmayı düşünüyorum. Tabii, teşekkür ederim geldiğin için.
Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda da daha sansürsüz yüz yüze konuşmak dileğiyle.